Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle Mülk Suresinin 9 ila 11. ayetleri arasında inşallah okumaya, anlamaya çalışacağız. Geçtiğimiz haftalarda Mülk Suresine başlamıştık. Bu surenin başında insanın hayat ve ölüm ile imtihan olmak üzere hangisinin daha iyi kul olacağını tespit etmek üzere dünyaya gönderildiğini Rabbimiz haber vermişti. Dünyaya gelen, ölümle, hayatla imtihan olan, denenen insanoğlu, yeryüzündeki ayetlere, işaretlere, Allah'ın varlığını gösteren delillere bakarak Allah'ı bulmakla, iman etmekle yükümlü tutulmuştu. Ancak her şeye rağmen, gerek kendi içinde, gerekse dış dünyadaki bütün ayetlere, işaretlere rağmen hayatını bir hiç uğruna heder eden, yok eden insanoğlu, küfür üzere yaşayıp isyan üzere hayatını sonlandırınca, kaçınılmaz bir son olarak cehenneme yuvarlanacaktır. Rabbimiz bize cehennem azabını, bu azabın dehşetini, sürekliliğini, insanların küfür üzere ölen, kafir olan insanların cehennemde nasıl sonsuz bir azapla, çeşit çeşit şekillerde cezalandırılacağını Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Bu ayetlerde de, yani Mülk Suresinin 6, 7, 8 ve 9. ayetlerinde de cehennem azabının kafirlerin nihai durağı, son durağı olduğu, bu durağın, bu konaklama mekanının ne kadar kötü olduğu haber verilmiş. Cehennemin onları yutmak için iştahla ağzını açtığı, homurdandığı, uğuldaya uğuldaya kaynadığı söylenmiş, haber verilmiştir. Kafirler nasıl imana çağıran kimselere, peygamberlere, kitaplara, dinlere nefret kusuyorsa, nasıl müminleri görünce parmaklarını, tırnaklarını yiyecek kadar öfkeyle, gayzla doluyorsa, burada ayette de cehennemin kafirlere karşı öfkesinden neredeyse çatlayacak şekilde kızdığı, öfkelendiği, nefret kustuğu haber verilmektedir. Yine 8. ayette cehennemlik kafirler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Onlara nezaret eden cehennem bekçileri, yani zebaniler, onları mahşer meydanından cehenneme sevk ederken ve cehennemde kendilerine bir takım sorular sorarlar. Bu sorulardan bir tanesi, sizi cehenneme getiren şey nedir? Hangi sebeple cehennemlik oldunuz? Burada da Mülk Suresinde de Allah'ın azabından sakındıran bir uyarıcı size gelmemiş miydi diye sorarlar. Cehennemlikler dünyadaki hayatına bakarak aslında ne kadar büyük bir hataya düştüklerini, o kısacık dünya hayatında nasıl yanlış bir yola saparak böyle bir ebedi felakete sürüklendiklerini yakinen görmektedirler. Ve orada itiraf ederler. Evet, bize bir uyarıcı geldi. Bize bir peygamber geldi. Bize Allah'ı hatırlatan bir kitap ve din geldi. Fakat biz onu yalanladık. Ve o bizi Allah'a çağıran peygambere, o bizi Allah'a çağıran müminlere, Allah yoluna davet eden kimselere Allah'ın hiçbir şey indirdiği yok. Siz büyük bir sapıklık ve şaşkınlık içindesiniz diyerek cevap verdik derler. Bu kafirler Allah'ı inkar ettikleri halde, onu yok saydıkları halde, ona ortaklar koştukları halde, onun bir peygamber göndermesini yakışıksız, gereksiz ve uygunsuz buldukları halde Allah adına rahatlıkla konuşmakta ve Allah'ın hiçbir şey indirdiği yok diyebilmektedirler. Üstüne üstlük bu insanlar Allah'a çağıran, tertemiz bir hayat yaşayan, yalan söylemeyen, zulmetmeyen, adaletten şaşmayan, hakka hukuka riayet eden, güzel ahlaklı, güzel tabiatlı o insanlara siz büyük bir sapıklık ve şaşkınlık içindesiniz diyerek iftira atmaktadırlar. Bu insani bir zaaftır. Her insan yaptığı amelin güzel, hoş, doğru olduğunu görür, düşünür. Yaptığı suça bir kılıf bularak, onu şirin görerek, göstererek yapmaya çalışır. Aslında biraz derinine indiğinde vicdanı, iç dünyası bu yaptığı suçtan muzdariptir. Mutlu değildir. Vicdanı kendi kendini yiyip bitirmektedir. Ama insan gözüyle gördüğü güzellikleri çarpıtmakta, hakkı batıla bulamakta ve hidayete çağıranın aslında dalalet üzere olduğunu iddia edebilmektedir. Bütün bunlar şeytanın oyunları, nefsin aldatmacalarıdır. Ama maalesef kafirler bu oyuna ömürleri boyunca kanmayı tercih etmektedirler. Kendilerine yalan bir dünya kurmakta ve bu kurgu sanal dünyada mutlu olmaya, mutlu kalmaya çalışmaktadırlar. Dünyada yaşadıkları hadiseler, başlarına gelen olaylar, uyarılar, onları hizaya sokmazsa, sokmamışsa, küfür üzere yaşamaya devam etmişler ve öyle ölmüşlerse artık gözlerini açacak hakikat, mahşer yeri ve cehenneme sevk edildikleri o son andır. İşte orada kendi kendilerine hayıflanmaya başlarlar. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulmakta. Mülk suresinin 10. ve 11. ayetleri. Estaizu billah. Ve kâlû lev künnâ nesme'u ev na'kilu mâ künnâ fî ashâbis sa'îr. Fa'terafû bi zembihim fesuhkan li ashâbis sa'îr. Sonra şöyle hayıflanırlar. Eğer ikazlara kulak vermiş veya aklımızı kullanıp gerçekler üzerinde düşünmüş olsaydık, şimdi şu çılgın alevli ateşin yoldaşları arasında bulunmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o çılgın ateş mahkumları. Muhterem dinleyicilerim, ayet-i kerime çok açık. Yani cehennemlikler artık her şeyin geçtiğini, geri dönüp çaresiz bir şekilde hatalarını telafi etme imkanının kalmadığını görünce ah derler, ah. Dünyada bizi uyaranlara kulak vermiş olsaydık ve aklımızı başımıza dünyadayken devşirmiş olsaydık, gerçekleri, hakikatleri görmüş olsaydık, şimdi bu cehennem yoldaşları olarak cehenneme sevk edilen grubun içinde bulunmazdık. İnsanın önce söyleneni duyması gerekiyor. Bu kulakla duymak suretinde olduğu gibi bazen gözüyle görmek mahiyetinde de olabilir. Biraz önce söylediğim gibi surenin baş tarafındaki ayetlerde Rabbimiz gökyüzünde, semada insanın Allah'ı bulacağı bir takım ayetlere, işaretlere, yıldızlara, gök cisimlerine, oradaki mükemmelliğe dikkat çekmişti. İnsan gözünü açabilse, bunları görebilse, bunları dile getiren ayetleri, peygamberin çağrılarını, Allah'a davet eden dindar insanların nasihatlerini dinleyebilse, o zaman otomatik olarak aklı devreye girecek. Ama duyduğu halde dinlemeyen, gördüğü halde görmezlikten gelen bir insana, baktığı halde baktığı şeyi görmeyen insanlara kimsenin yapabilecek hiçbir şeyi yok. Görmek istemeyenden daha kör, duymak istemeyenden daha sağır kimse bulunmaz. İşte peygamberlerin daveti, peygamberlerin şahsiyeti, doğruluğu, ahlakı. O yüzden insanlar üzerinde yeteri kadar tesir icra etmiyor. Aslında insan ön yargılarının, kötü duygularının tesirinde kalmamış olsa, o insanın Allah'ı bulmasına, doğruyu, hakikati, adaleti bulmasına mani olan hiçbir şey yok. Fakat insan kendisine sahte bir dünya kuruyor. Duymak istediklerini sadece duyuyor, görmek istediklerini sadece görüyor ve süzerek aldığı için işine gelen kısımlarını duyduğu, işine gelen kısımlarını gördüğü için aklı gerektiği gibi çalışmıyor. Taraflı olarak çalışan akıl da maalesef hakikati bulmuyor, gösteremiyor. Bu yüzden cehenneme sürüklenen cehennemlikler orada sözleri duymadıklarını, görmeleri gereken hakikati görmediklerini ve netice itibariyle akıllarını gerektiği gibi kullanamadıklarını itiraf ediyorlar ve cehenneme sürüklenmelerinin sebebinin aslında kendilerinin bu vurdum duymazlığı olduğunu itiraf etmiş bulunuyorlar. Fa'tarafu bizenbihim ayet-i kerimede 11. ayette geçen günahlarını itiraf ettiler ifadesi de bize bunu gösteriyor. Bu da bir meziyet sonuçta ama çaresiz kalınmış bir meziyet. Keşke bu itirafı ellerinde fırsat varken daha dünya hayatında yapmış olsalardı da cehennemde sonsuz azaba çarptırıldıklarında bu azabı yapmasalardı. Bu itirafta bulunmasalardı. Artık buradaki itiraf onları cehennem azabından kurtaracak, cennete kavuşturacak bir itiraf değil. Çünkü burada artık imtihan bitmiş oluyor. Çünkü cehennemde artık sonsuz bir hayat, geri dönülmez bir hayat başlamış oluyor. Rabbimiz bize bu manzarayı, bu tasviri neden yapıyor? Ey kafirler, ey günahkarlar, ey isyankarlar! Bakın, gittiğiniz yolun sonu bu. Bu şekilde gözünüzü kısarsanız, hakikatleri görmezseniz, istediğiniz şeyleri görür, istemediğiniz şeyleri görmek istemezseniz, neticede gittiğiniz yolun sonu böyle bir ateş çukurudur, basiretinizi, firasetinizi, aklınızı kullanmazsanız sürüklendiğiniz yer budur diyerek bizleri uyarıyor. O halde imtihan yeri olan dünyada insanın adımlarının neticesini görmeye ihtiyacı var. Hangi davranışın kendisini nereye sürüklediğini fark etmeye ihtiyacı var. Zaten yaşadığımız hayat bunun pek çok misaliyle dopdolu. Biz çocukluk yaşlarından itibaren etrafımızda iyi insanların hangi sıkıntılarla muzdarip olduğunu, sabredenlerin nasıl mükafatlara dünyada bile nail olduğunu görüyoruz. Yine içkiye, kumara, kötü alışkanlıklara mağlup olan kimselerin bu dünyada geçici olarak bir müddet keyif alsalar da kendilerine ve çevrelerine ne büyük zararlar verdiğini, sonunda genç yaşta toplumun istemediği, hoşlanmadığı bir şekilde nasıl yok olup gittiklerini, adlarının, sanlarının bile artık duyulmadığını, yaşarken ölü hale geldiklerini görüyoruz. Bunun dışında insanın kendi yaratılışı hakkında düşünmesi, kainat üzerinde düşünmesi de Allah'a yaklaştıran, Allah'ı bulduran ayetler, işaretler. İnsan gözünü, kulağını kapatmadığı müddetçe, kalbini çalışmaz hale getirmediği müddetçe, aklını dondurmadığı müddetçe, her şey Allah'ın varlığını, birliğini gösteren, onun sanatını, kudretini, azametini işaret eden delillerle, ayetlerle dolu ve Rabbimiz gerek tarih boyunca yaşanan hadiselerle, gerek çevremizde gördüğümüz sayısız tecrübelerle sözlerinin ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor, öğretiyor. Bu kadar delile rağmen gözünü kapatıp sadece kendi bildiği yolu tutturan, insanlar ne yaparsa ne yapsın, yeter ki benim tuzum kuru olsun diyerek bencilce kendini düşünen, zulmeden, zulme devam eden, en büyük zulüm olan Allah'ı tanımamakla hayatını tüketen insanların akıbeti de belli. Rabbimiz böyle feci bir akıbetten bizleri muhafaza buyursun. Artık cehennem hayatına başlarken mahşer meydanındaki itiraf sadedinde kendi günahlarını itiraf etmenin bir geri dönüşü yoktur. Orada pişmanlığın, orada hakikatleri görmenin bir manası yok. Orada zaten perdeler kalkmış oluyor. Rabbimiz bu dünyada uyanmayı, bu dünyada görmeyi, duymayı, akletmeyi, hissetmeyi, bu dünyada insan olmayı, Müslüman olmayı bizlere nasip etsin. Bu dünyanın imtihanında en güzel kulluk örneklerini gösteren, hakiki, sevdiği, rızasına kavuşmuş bahtiyar müminlerden eylesin bizleri de. Muhterem dinleyicilerim, bir hadis-i şerifle devam edelim sohbetimize. An Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh kal. Erade Benu Selime en yentekilu kurbel mescidi. Febelaga zalike Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem fekale lehum. İnnehu kad belagani ennekum turiduna en tentekilu kurbel mescid. Fekalu nam. Ya Rasulallah kad eradna zalik. فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم Ravahu Müslim. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh şöyle dedi. Selime oğulları oymağı Mescid-i Nebevi'nin yakınına taşımak istediler. Durum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onlara şöyle sordu. Duyduğuma göre mescidin yakınına göç etmek istiyormuşsunuz, öyle mi? Onlar, evet ey Allah'ın Resulü, buna gerçekten niyet ettik dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim oğulları, yerinizde kalın ki adımlarınızın sevabı yazılsın. Yerinizde kalın ki adımlarınızın sevabı yazılsın buyurdu. Bu hadis bu şekliyle Müslim'de mesacit babında, Tirmizi'de de 36. surenin tefsirinde geçmektedir. Muhterem dinleyicilerim, Beni Selime yani Selime oğulları Medineli Müslüman kabilelerden bir tanesidir. Medine'de Peygamber Efendimizin mescidine yaklaşık 1 millik yani 1,5 kilometrelik bir mesafede bulunmaktaydılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları adeta Medine'nin muhafızı olarak görürdü. Onların kendi aralarında mescide biraz daha yakın olalım, rahat rahat namaza gidelim, cemaatten istifade edelim, mescitte daha fazla kalalım şeklindeki kararları, niyetleri üzerine bunu haber almış ve onlarla konuşarak yerlerini terk etmemelerini tavsiyesinde bulunmuştu. Burada hadis-i şerifin zahirine baktığımız zaman Selime oğullarının Medine'ye, mescide yakın olmalarını Peygamber Efendimiz uygun görmemiştir. Bunun gerekçesi olarak belki bulundukları konum itibariyle Medine çevresinde tamamı Müslüman olan bir kabilenin muhafız olarak kalmasını o günkü şartlarda uygun görmüş olabilir. Fakat bu şekildeki bir sebepten ziyade Peygamber Efendimiz siz bulunduğunuz yerden mescide yürüdükçe her bir adımınıza Allah derece verecek, mükafat ihsan edecek. O yüzden yerinizi terk etmeyin, orada yaşamaya, orada kalmaya devam edin diyerek onları Medine mescit yakınlarına taşınmaktan men ediyor. Onlar da bu kararlarından vazgeçiyorlar seve seve ve Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği gibi uzaktan yine mescide gidip gelmeye devam ediyorlar. Aslında bir insanın ev tutarken mescide yakın bir muhitte ev tutması müstehaptır. Ama ev herhangi bir sebeple mescitten uzak olmuş olsa da insanın mescide yürümek için sarf ettiği mesai, katlandığı zorluklar onun ecrini arttıran, ziyadeleştiren bir sebebe dönüşür. Ne kadar zorluk varsa o kadar mükafat vardır, ecir vardır. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Selime oğullarını siz yürüdüğünüz mesafe kadar ecre nail oluyorsunuz diyerek müjdelemesi onlar için yeterli bir sebep olmuştur. Taşınmaktan vazgeçmişler ve bulundukları yerden Mescid-i Nebevi'ye gidip gelmeye devam etmişlerdir. Mescitlere devam bilhassa erkekler için Peygamber Efendimizin üzerinde ısrarla durduğu bir sünnettir, sünnet-i müekkededir. Hatta zaman zaman mescidi terk eden, namaza gelip gitmeyenlerle ilgili de Peygamber Efendimizin ikazları, uyarıları vardır. İnşallah bunu daha sonraki sohbetlerimizde tekrar işlemeye çalışırız. Netice itibariyle bu dünya hayatında kim hayır, güzellik, iyilik yapmak için nasıl bir sıkıntıya katlanıyorsa o kadar ecri de büyüyor demektir. Fakat bu benim ecrim büyüsün diyerek insanın bile isteye kendisini zora koşması demek değildir. Böyle de anlaşılmamalıdır. Mühim olan hayatın zaruri ihtiyaçları, tabi ihtiyaçları içerisinde karşılaşılan zorluklarda eğer hayır murad ediyorsanız o zorluk nispetinde de Allah mükafat vaat etmiştir. Mesele bundan ibarettir. Allah dostlarından Abdullah Antaki Kuddesesi Ruh der ki, ehli Kur'an olan bir kimse bir isyana dalacağı zaman sinesindeki Kur'an şöyle seslenir. Allah'a kasem olsun ki, and olsun ki sen beni bu iş için ezberlemedin. Tekrar edelim. Allah'a and olsun ki sen beni bu iş için ezberlemedin. Abdullah Antaki devam eder. Eğer o asi kul bu sesi duyabilseydi Allah'a duyduğu utançtan o anda ölürdü. Burada bu Allah dostunun zikrettiği ehli Kur'an olan kimse, yani Kur'an-ı Kerim'le meşgul olan, Kuran-ı Kerim'i hıfz eden, onun talimi, terbiyesiyle, manasıyla hayatını geçiren kimse. Gerçekten Kur'an bir emanet. İnsan o Kur'an'ı yaşamak için, öğrenmek için, hayatına geçirebilmek için yaratılmış ve insan Kur'an-ı Kerim'e takva ile, huşu ile yaklaştığında Kur'an onun eti oluyor, kemiği oluyor ve neticede o kimse canlı bir Kur'an halinde ahlakıyla, oturuşu kalkışıyla, düşüncesi tefekkürüyle, sözleriyle, susmasıyla, kısaca her haliyle Kur'an'a dönüşüyor. Nasıl namaz insanı kötülükten ve fahşadan men ediyorsa, günahlardan uzaklaştırıyorsa, bu şekilde Kur'an'la içli dışlı olan bir mümin de Kur'an'ın kendisini muhafaza etmesiyle Allah'a isyan olacak şeylerden, günahlardan uzaklaşmış olur olmalıdır. Bir taraftan Kur'an'la meşgul olurken, bir taraftan da isyan bataklığında savrulan insan içten içe Kur'an'ın o feryadıyla karşı karşıya kalmaktadır. Sen beni bunun için öğrenmedin. Yani insan iç dünyasında bin bir türlü zikzak yaşayan farklı bir varlıktır. Onun içinde hayra, takvaya, güzelliğe çağıran bir davetçi bulunduğu gibi kötülüğe, fücura, isyana, itaatsizliğe sevk eden bir başka davetçi de vardır. İnsan hayatı boyunca bu iki davetçinin davetlerine hangisine yanıt verdiği, cevap verdiğiyle, yani tercihleriyle ömür sürer. Zaman zaman bizi gaflet bürür, Allah'a itaatten, takvadan ayrılır, günaha, isyana sürükleniriz. Fakat bu halimizin kalıcı olmaması gerekir. Bir an önce hatamızı fark edip isyandan itaate, günahtan sevaba dönmeli, tercihimizi bu şekilde yaparak o hatayla, günahla, isyanla dolu anlarımız içinde acilen tevbe etmeli, pişman olmalıyız. Çünkü biz yeryüzünde Hakk'ın şahitleriyiz. Allah'ın dininin canlı temsilcileriyiz. Rabbimiz bize böyle bir misyon yüklemiş, böyle bir vazife vermiş. O yüzden kendi içimizdeki savaşı, hakkın batıla olan savaşını, ruhun nefse olan savaşını, takvanın fücura olan savaşını ve itaatin isyana olan savaşını kazanma mecburiyetimiz var. Zaman zaman ayağımız sürçse de tekrar doğrulmak ve Allah'a giden yolda takva üzere yaşamaya, istikamet üzere bulunmaya gayret etmek zorundayız. Bu bize dinimizin yüklediği vazife, bu bize insanlığın yüklediği bir vazife, bu bize insan olmamızın, kendi şahsiyetimizi deldirmememizin, müstakim bir şahsiyet olmamızın yüklediği bir vazife. Rabbimiz özü sözü bir olan, emredildiği gibi dost doğru olan kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Elbette bu söylendiği kadar kolay değildir. O yüzden biz de Allah'ın bizden istediği o hayat için Peygamber Efendimizin şu duasıyla yardım istemekte bulunalım. Ya Rabbi, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana gereği gibi kulluk yapmak hususunda sen bize yardım et. Amin. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.